Ayrım 32. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temelkuran. Sayfa 414. 31. bölüm. Çünkü Beyrut, hikayelerin sonunun hiç de senin yazdığın gibi olmadığı bir şehir dedi Madame Lila. Öyle değil mi? Denizin üzerinde kurulu, Cafe Orient'in geniş koltuklarına kurulmuş sosyetik müşteriler, ellerinde nargileleri, önlerindeki buz kovalarında beyaz ve pembe şaraplar bizi izliyordu. Biz küçük ve şüpheli bir kraliyet ailesi olarak teknenin güvertesinde kıyıya yanaşmayı bekliyorduk. Güneş öğleden sonra da yumuşuyordu. Beyrut'a muhteşem inişimizi bir komediye dönüştüren tek şey kıyıda kollarını açmış bizi bekleyen ve kahkahalarla göbeği sarsılan yaşlı adamdı. Madame Lila ve üçümüz istiridyenin içinden çıkan gazino artistlerine benzeyebilirdik. Madame Lila ve üçümüz İstiridye'nin içinden çıkan gazino artistlerine benzeyebilirdik eğer kıyıdaki şişko öyle bağırıp zıplamıyor olsaydı. Stop solider, stop solider. Solideri durdurun. Madame Lila sorusuna cevap beklemiyordu. Sırtını bana, yüzünü Beyrut'a dönmüştü. Ben de bu yüzden onun sırtına ve Beyrut'a karşı cevap verdim. Evet, her zaman benim hayal ettiğimden daha saçma. Kıyıdaki şişko Madame Lila'ya seslenirken karnına bir kahkaha canlısı kaçmış gibi göbeğini hoplatıyordu. Hoş geldin Samira, hoş geldin ve sefalar getirdin. Stop solider. Madame Lila iskele kurulsun diye beklerken adama hoşgörüyle gülümsüyor ve bana söylüyordu. Ve her zaman senin hayal ettiğinden daha büyülü. Bütün bir gün teknede kameraya kapanıp klozet kaplama kağıtlarına yazdıklarım düşünülürse Madame Lila haksız sayılmazdı. Tuvalete gidip bütün klozet kaplama kağıtlarını aldım. Azmet'ten ve sık aralıklı yazsan Anna Karenina'yı sığdırırsın. Öyle büyük bir tomar. Kameraya girdim, gül ağacından yapılmış küçük çalışma masasına oturdum. Kimin hikayesinin finalini önce yazsam diye düşündüm. Amira'nınki. Elbette. Bütün bu yolculuk onun yüzünden. Hiç değilse Maryam da ben de başlangıçta böyle düşünmeyi istedik. Hepimizi hareket ettiren, kaçışı başlatan o. Bizim sonumuz ona bağlı olmalı. Onun hikayesinin sonu da Muhammed ile ilgili olmalı. Mecbur bu durumda. Kapı açıldı. Kapının dışında Miço duruyor ama kapıya dokunmuyor. Manasızca merhaba dedim soru formunda. O da başını salladı. Boş boş birbirimize baktık. Kalktım, kapıyı kapattım. Bu durumda Muhammed dönsün mü, dönmesin mi? Dönmesin. Amira'yı yanına aldırsın. Bir Avrupa ülkesine. Evet, en iyisi bu. Peki, orada ne yapacaklar? Tabii canım, elbette. Kapı açıldı tekrar. Bu kez Miço'nun kıçı. Arkası dönük, yere eğilmiş bir şeyler yapıyor. Bacakların arasından bana baktı. Hayrola dedim. Başını ben açmadım anlamında salladı. Kalkıp yeniden kapattım kapıyı. Muhammed bir mektup yazıyor olmalı bu durumda. Muhammed'in şimdiye kadar okuduğun mektupları hesaba katılırsa şöyle başlamalı. Hey tatlıcık, Akdeniz'i geçip İtalya'ya vardığımı sana söylemem gerektiğini düşündüm. Güney İtalya'ya varır varmaz ey Romalılar diye başlayan bir konuşma yaptım. Ama buraların eski tadı yok. Kimse beni takmadı. Yine de epey eğlenceli. Baba filminin Sicilya bölümlerini aratmıyor. Tek farkı İtalyancayı iyi bilmemem nedeniyle benim film Arap mafyası arasındaki ilişkileri anlatıyor. Şimdilik Lübnanlı bir kaba dayının yanında çalışıyorum. Mafyanın sosyal sorumluluk projesi kanadında yer alıyorum diyelim. İnsan kaçakçılığına yeni standartlar getirmeye çalışıyoruz. Avrupa'ya dar insan koridorlarından sızan Siyah Afrika'nın akış yolunu genişletmek niyetindeyim. Avrupa'nın kağıtsızları bizim işimiz. Slogan bu. Beğendin mi tatlıcık? Kafa kağıdı olmayan gövdelerin transportasyonu ve istihdamı. Kayıtsızlar, kayıtsızların kaydını tutuyorum diyelim. Avrupa'nın her şeyi kaydeden kütüphaneleri var. Bende ise onlarda hiç kaydı olmayan insanların envanteri. Tatlıcık, berbat bir hayatım var. Sana gel diyemem ama biraz para biriktirdim. Belki diyorum seninle İspanya kıyılarında buluşabiliriz. Kordoba'da senin gibi bir kadını ancak Endülüs kaldırır diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Sana taze deniz ürünleri yanında belki kalbimi servis etmeme izin verirsin. Belki hala bir tadı kalmıştır. Ne dersin tatlıcık? Tak, kapı açıldı. Bu sefer sadece Miço'nun değil aynı zamanda kaptanın kıçı. Yerde bir şeye bakıyor ya da bir şey arıyor gibiler. İkisi de bacaklarının yanından bana baktılar. Bir sorun mu var? Dedim sinirle. İkisi de kesinlikle bir sorun olduğunu saklayamayan yüzleriyle yo dediler. Kapı bozuk herhalde dedim. Yo dediler yine. Kapıyı bir kere daha açılmasına tahammül edemeyeceğim belirleyecek şekilde sertçe kapattım. Yeniden başladım yazmaya. Bu böyle olmuyor. Muhammed'in mektubu böyle olmaz. Vazgeçtim. Maryam'ın hikayesinin sonunu yazmak için iştahlı bir giriş yaptım. Maryam'ın Kahire'deki evinde Suat Masih çalıyor. Sabaha karşı pencereler açık. Oturmuş Dido'nun son bölümünü yazıyor. Bebek var, içeride uyuyor. Ev bebek kokuyor. İçeride bir adam var mı? Yok. Dido'nun son bölümünü yazarken gülüyor Maryam. Artık gevşemiş. Saçları uzamış, kıvırcık. Sabah ezanı okunurken aklına biz geliyoruz. Ben ve Amira. Oturup ikimize bir mail yazacak. Bilgisayarı açıyor. Ekranın mavi ışığında elleri. Cigaralık sarıyor. Sararken gülümsüyor. Hanımlar diye başlıyor maile. Hayatınızın en önemli yolculuğuna çıkıyorsunuz. Tıpkı Madame Lina'nın bizim yolculuğumuzun başında söylediği gibi. Biz orada olmadığımız için kederleniyor. Artık bir yolculuğu olmadığı için. Anlamsız geliyor bir anda yazmak. Kalkıp pencereye gidiyor. Sabah ezanını okuyan müezzinin verdiği uzun esleri, sesleriyle örtmeye başlayan kuşları dinliyor. Bebek uyanıyor. Cigaralığı kendi kendine sönsün diye tablonun kenarına bırakıyor. Derin bir oh çekiyor, kapı çalıyor. Kapı bu sefer sessizce açılmış, haberim yok, teknenin sallantısıyla küt diye çarpıyor kendi kendine. Artık fenalık gelmiş içime kalkıyorum, kaptan ve Micho hala kapının önünde. Yahu Allah aşkınıza ne yapıyorsunuz siz burada diye bağırmışım, farkında değilim, kaptan bozuluyor. Sizinle ilgisi yok. Yok da bu kapı niye açılıp duruyor o zaman? Kaptan şöyle saçma bir cevap veriyor. Kapılar açılmak içindir. Hayır efendim diyorum, kapılar kapanmak içindir. Çat diye kapatıyorum kapıyı. İkisinin dışarıda bana küfür ettiklerinden eminim. Kapı çalıyor da kim geliyor? Kapı ikide bir açılıp kapanınca tadı kaçtı Maryam'ın da. Vazgeçiyorum Maryam'ın hikayesinden, Madame Lila'ya dönüyorum. Bir kere Cezim Anvar ölecek, orası kesin. Madame Lila onu nasıl öldürmeli? Tuhaf bir şekilde normal geliyor bunu düşünmek. Bir ya da iki gün sonra çok büyük olasılıkla bir adam öldürülecek ve bu film icabı değil gerçekten olacak. Ama şimdi önemli olan benim yazdığım hikayede bunun nasıl gerçekleşeceği. Olacak iş değil. Romancıların seri katillere benzediğini söylemiş miydi birisi? Söylediyse kesinlikle haklı. Madame Lila bahçeli büyük bir malikanenin merdivenlerine tırmanır. Bordo kadife kesesinden tabancasını çıkarmaktadır. Bir ikindi vaktidir. Hiçbir şeyin olmayacağı sıcak ikindilerden biri. Cezim Anvar'ın evi burası. Etrafta kimse yok. Niye? Çünkü Cezim Anvar tıpkı Baba filminin Sicilya sahnesindeki gibi bu kapı böyle ikide bir açılıp kapanmasa daha yaratıcı olabilirdi muhakkak. Öğlen şekerlemesini tek başına balkonda yapmaktadır. Gürültü istemediği için el ayak ortalıktan çekilmiştir. Madame Lila elleri titreyerek silahı kaldırır, tetiğe dokunur. Tak diye kapı açıldı ve dönüp sıktım kurşunu. Maryam vurulduğunun farkında değil, içeri girip aceleyle kapıyı kapadı. Azizim başımız belada. Silahımın emniyetini kapatıp pantolonumun beline taktım. Vallahi mı demişim. Silahlı birine yakışmayacak bir zavallılıkla. Teknede kokain var. Ne kokaini? Kolombiya kokaini. Meşhur. Saçma saçma konuşma. Kokain işte. Aha dedim ve durduk. Kesinlikle pek sersem görünüyor olmalıyım. Maryam işleri yine ele alması gerektiğine karar verdi yüzünden belli. Amira biliyor ama madama söylemedim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Maryam durdu. Bakışları dondu. Ne yapıyoruz dedim. Tekneden atlayıp yüzeceğiz. Ne bileyim ben. Dua et işte. Dua edelim yani. Zira kokaini kaptan ve Micho bile bulamıyor. Onu arıyorlar deminden beri. Konuşurlarken duydum. Demek kokain arıyorlar. Deminden beri benim kapının önünde. Bak şimdi acele etmeyiniz. Bu tekne Beyrut toprağına dokunduğu anda ortadan yok olmamız lazım. Sen bu Beyrut'ta doğru dürüst güvenli bir yer biliyor musun? Düşündüm Beyrut'ta güvenli bir yer. Gülesim geldi. Maryam'ın hiç gülesi yoktu. Ben de biliyorum dedim. Aklımdan geçene kendim de inanamadım ama pek seçeneğim yoktu. Beyrut'a çıkalım gerisi her zamanki gibi Allah kerimdi. Maryam devam etti. Şimdi bu durumda sen gidip madamın eşyalarını topla. Onun eli biraz ağır, oyalanıp duruyor. Kadın bir filmin içinde yaşadığı için... Neyse, Amira kıyıya varana kadar madamın yanından ayrılmayacak. Ben de üçümüzün birkaç parça eşyasını bir çantaya koyup alacağım. Tekne durur durmaz da. Dua edelim de Beyrut'ta kimse tekneyi karşılamak için bekliyor olmasın. Durdu, başını iki yana çaresizlikle salladı. Allah yardımcımız olsun dedi. Amin dedim ve içimden sadece Beyrut'ta bize yardım edebilecek tek bir kişinin orada olması için dua ettim. Zira Beyrut'ta çoğu zaman Allah'ın yardım etmediği durumlarda arkadaşlar işe yarayabilirdi. Benim de gerçekten bir silah olsaydı o da işe yarayabilirdi tabii. Ne yapacaksan. Bir hikayenin kahramanı olmakla bir hikaye yazmak arasındaki fark buydu işte. Bir silahla ne yapacağını bilmek. Kaptan ile Micho ortada yoktu. Madame Lira'nın kamerasına daldım. Küçük dolabı açıp madamın sonsuz ipeklerinden kendimce vazgeçilmez bulduklarımı ayırmaya başladım. Madame Lira nasıl bir kutlama planladıysa kat kat fistan almış, istiflemişti. Çaput kalabalığı içinde giderek gerilirken katların arasından tabancanın olduğu borda kalife kese çıktı. Fakat yanında da küçük bir şey, bir şişe. Yok artık dedim. Şişenin üzerinde siyanür yazıyordu. Ne yani? Madame Lila operasyonun sonunda biz büyük kutlama yaparken kendini mi öldürecekti? Büyük drama ve grand final. Hiçbir romancının tenezzül etmeyeceği kadar bayat bir melodram tadı. Ama Madame Lila düşünüldüğünde, evet sadece gerçek hayatta şık durabilecek bir çıkış. Ben olsam böyle yazmam tabii, asla. Elimde siyanür şişesi durdum. Ne yapayım şimdi ben bunu? Şu anı yazsam ne yapardım? Bir hikaye kahramanı olsam. Kapı açıldı. Siyanürü cebime koydum aniden. Herhalde böyle yazmazdım ama yine de yaptım. Baktım kapıda kimse yok. Bu da kendi kendine açılmış. Siyanürü çıkarıp yerine koymadım, cebimde kaldı. Herhalde hikayenin sonunda bir işe yarar diye düşündüm. Şişeyi cebime koyduğuma göre hikayenin sonunda bir işe yaramalı. Kapıyı kapattım. Madamın iki kıyafetini ve diğer pudra kokulu şeyleri alıp en küçük çantaya yerleştirdim. Niyeyse hiç ilaç kutusu olmaması dikkatimi çekti. Ama zaten siyanür taşıyan bir kadının yanında kemik erimesi için ilaçlar, vitaminler bulundurması da saçma olurdu. Üzeri saçla kaplı bir saç fırçası buldum. Yıllarca saçlarını biriktirmiş gibiydi fırçada. Yalnız başına uzun uzun saçlarını fırçalamış olmalı. Kamerada bıraktım. Saçın belliği geride kalabilirdi. Madame Lira'nın bundan önceki hikayesinden ne alınacak, ne geride bırakılacak buna karar verdim. Topladığım eşyaları bu yüzden bir kere daha gözden geçirdim. Lüzumundan daha fazla şey almış değildim ama geride bıraktığım her parça onun başarıyla peşinden sürüklediği tarihe haddini bilmez bir müdahale gibi geldi. Kokaini hatırladım. Hikayenin şimdilik böyle hoyrat bir hareket tarzını gerektirdiğine ikna oldum. Geride kalanlar geride kalacaktı. Dolabı son bir kez elimle yokladım ve evet, bir çakmak. O çakmak, üzerinde Arapça harflerle Cezim Anvar yazıyordu. Her çakmağa yapıldığı gibi çakmaya uğraştım. Başına ne geleceğini bilmeyen her insan gibi fal tuttum. Çakmak ilk yakışta yanarsa işler yolunda gidecekti. Çakmak yanmadı. Bunun aptalca bir fikir olduğunu düşünüp onu da cebime koydum. Apaçık bir şekilde bir hikaye yazmak için Madame Lila'nın hatıralarını yağmalıyordum. Yazan her insan gibi bunun mubah olduğuna kesin kes inanıyor olmalıydım. Başkalarının kutsalları benim gibiler için yazmaya yardımcı olan birer tılsım demek ki. Ne berbat insanlarız biz. Başkalarının kurduğu oyunlara alınmadığımız için oyuncaklarını çalıp onlardan hikaye yapıyoruz. Benim gibiler aslında. Hazır mısın dedi Amira içeri girip korktum. Suçüstü yakalandığım için iki elim cebime girdi bir anda. Sağ cebimde zehir, sol cebimde çakmak. Bitti mi? Topladın mı eşyaları? Beyrut göründü. Niye bilmiyorum. Çakmağı çıkarıp Amira'ya uzattım. Hepsinin hikayesini yazarak onlara ihanet etmişim gibi hissettiğim için herhalde bir tür af diliyordum. Ya da öyle bir şey işte. Amira çakmağı eline aldı, evirdi, çevirdi. Meşhur Cezim Anvar çakmağı. Kendi kendine fısıldadı. Allah yardımcımız olsun. Çantayı elime alıp güverteye çıktım. Beyrut koyu sarı binalarıyla, tuhaf şekerli kokusuyla orada duruyordu. Özlemişim. Kokain yüklü olduğunu az evvel öğrendiğimiz bir tekneyle yanaşıyor olsak da, cebimde manasız bir şekilde bir siyanür şişesi olsa da, elimdeki çantada bir adamı muhtemelen öldürecek bir tabanca bulunsa da, bize yardım edecek arkadaşımın Beyrut'ta olup olmadığı belli olmasa da, yine de güzel, güvertede duruyoruz hepimiz. Tekne hızla Beyrut'a yaklaşıyor. Belli ki kornişin başladığı noktadaki süper lüks kafe oryantin iskelesine yanaşıyoruz. Kaptan ve Micho ortalarda yok. Kıyıda enteresan bir hareketlilikte görünüyor. Yavaş yavaş toparlanıyoruz güvertede. Madame Lila gemilerin burnundaki kadın heykeli gibi en önde. Doğal olarak Madame Lila işlerini başkalarının yapmasına o kadar alışıktı ki bavulları kim hazırladı, kim taşıyor farkında bile değildi. Amira yanında duruyor. Meryem benim yanımda. Meryem'e söyledim iç geçirerek. Seviyorum azizim bu şehri. O zaman işte Madame Lila arkasına dönmeden söyledi. Çünkü Beyrut hikayelerin sonunun hiç de senin yazdığın gibi olmadığı bir şehir. Öyle değil mi? Kıyıdaki adamın kollarını sallayarak söylediği saçma şey giderek netleşiyordu. Stop solider, stop solider. Meryem kulağıma fısıldadı. Buyurun bakalım, yeni bir adam. Neyse, kıyıda bizi bekleyen yok gibi. Azizim, bu vartıyı da atlatırsak söz veriyorum, hikayenin sonunu senin istediğin gibi getireceğiz. Sağ cebimdeki siyanür şişesini yokladım. Gülümseyip başımı salladım sadece. Beyrut Arapçası ile söyledim. Başım üstüne. Adam göbeğini hoplatıyordu kafe oryantin iskelesinde. Hoş geldin Samira, Samira, hoş geldin. Kafe oryantin içinden iskeleye doğru dört sarışın, dev gibi adam çıktı. Arkalarındaki tıknaz pehlivan kalıplı, takım elbiseli adamın patronları olduğunu anlamamak için hiç mafya filmi izlememiş olmak gerekiyordu. Koşar adam gelip bizim hoplayan ihtiyarın arkasında durduklarında kaptanın yüzü Akdeniz mavisi oldu. 32. ayrımın sonu, sayfa 423.